Sosyal Hizmet Sosyal Çalışma Mesleğinin Açık Bilgi Kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in 3. sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Doktor Umut Yanardağ. 2 sezondur sosyal hizmet sosyal çalışma alanında farklı konuları ve konukları sizlerle buluşturduk. 3. sezonda da farklı podcast yapımcılarıyla genişleyen podcast alemimiz sosyal çalışma mesleğinin açık bilgi kaynağı olmaya devam edecek. Bu bölümde konuğum Profesör Doktor Özlem Cankurtaran. Özlem Cankurtaran'la güç ve güçlenmeyi konuşacağız. Sizlere bu kaydı özürlerle sunuyoruz. Normalde bu kaydın girişi böyle değildi. Ancak teknik bir aksaklık yaşadık ve kaydın ilk 5 dakikası silindi. Bu nedenle kaydı size 5. dakikadan itibaren sunuyoruz. Anlayışınıza sığınarak iyi dinlemeler diliyoruz.
Burada gücü kimin elde ettiği, güç çatışmalarının ne olduğu, bunları anlamak açısından bütün bunları da aslında sosyal çalışmacıların epeyce bilmesi ve bu konuda bilgi biriktirmesi önemli diye düşünüyorum. Uygulamalarını da anlamlandırabilmek için. Onun için de güç böyle basitçe anlayabileceğimiz bir kavram değil esasında. Güç çok boyutlu, karmaşık bir kavram. Onun için böyle indirgemeci davranıp onu böyle tanımlayalım uğraşına girmek yerine anlamaya çalışmalıyız. Gerçekten de. Çünkü sürekli de değişiyor. Yani şimdi düşünün ki 18. yüzyılda Marx'ın gücü nasıl tartıştığıyla ya da 20. yüzyılda Gramsci'nin hegemonyası. Evet, hegemonya hala işlevini sürdüren bir kavram. Ama bugün epeyce farklı bir yerdeyiz ve çok hızlı bir değişim, dönüşüm ve gücün de nasıl kullanıldığına ilişkin epeyce kafamızı karıştıran bir çağ yaşıyoruz esasında. Bu güçlenme aynı zamanda hani Freire'nin Ezilenlerin Pedagojisi diye bir kitabı vardır. Çok temellerini de oradan alan, hani bu ezme ezilme ilişkisinin nasıl oluştuğu. Aslında gücün yapısal olarak açıklanmasıyla da bağlantılı, yapısal boyutlarıyla. Biliyorsunuz hepimiz eşitsiz ve hiyerarşik bir topluma doğuyoruz. Kapitalist bir topluma doğuyoruz ve bu toplumda doğduğumuz ailenin sınıfı, değil mi? Sosyal sınıfı, etnik kökeni, milliyeti. İşte nerede doğdu, coğrafya kaderdir diye de bolca son zamanlarda duyduğumuz. Bu yapısal olarak gücümüz aslında doğduğumuz ailede çok belirlenmiş oluyor. Hani 3 kuşak geçmeliymiş ki aslında bütün bu yapısal olarak devraldığımız o güç ya da güçsüzlük meselesi otursun ya da işlevsel hale gelsin ya da daha kötü de hale gelebilir. Yoksulluk da biliyorsunuz kuşaklar arası aktarımla devam ediyor. Hatta daha derinleşerek devam ediyor maalesef. O zaman biz gücü anlarken böyle bir takım boyutlarına bakıyoruz. İşte mesela bireysel boyutta güç ne anlama gelir acaba? Bu mesela bizim sosyal hizmet uygulamalarında çokça düşünmemiz gereken, uygulamada epeyce avantajlı hale çevireceğimiz özelliklerden birisi olabilir. Ya yani bireysel olarak gücümüz mesela bireysel fizik özelliklerimizle de ilgili olabiliyor. Kültürel olarak da inşası var bunun tabii ki. Örneğin koruma altına alınmış çocuklarda bir bakalım. İşte böyle güzel akça pakça bir çocuksanız daha çok korunuyorsunuz belki. Daha çok seviliyorsunuz belki. Çok ilginç. O zaman bunu bilen bir sosyal hizmet uzmanı, güç analizi yapmayı bilen bir sosyal hizmet uzmanı, kara kuru pek de güzel olmayan çocukların orada güçsüzleştirildiğini kavrayabilir. Ya da çocuklar eğer değil mi engelliyse, hani değil mi, zihinsel engelliyse, o zaman onun yaratacağı güçsüzlüğü ve baskıyı kavrayabilir. Ya da bir öğrenme güçlüğü varsa. Demek ki bireysel özellikler güç meselesini kavramamızda önemli noktalardan birisi. yine toplumsal cinsiyet bağlamında kız çocuklarının ihtiyaçları ne acaba? Oğlan çocuklarının ihtiyaçları ne acaba? Değil mi? Bunlar çok önemli güç analizi yaparken. Güçler aslında bize şunu öğretiyor. Çalıştığım tüm alanlarda güç analizi yapabilme yeteneğin, becerin olmalı, bilgin olmalı. Hem bilgin hem becerin, hem de tabii ki değer temeliyle de bağlantılı, biliyorsunuz bu özgürleştirici değerlerde epeyce güçle ilgili meseleler var. Bir başkası yapısal model dediğimiz, biraz önce hani doğduğumuz aile epeyce kaderimizi belirliyor dedik ya, ya da doğduğumuz ülke de epeyce belirleyebiliyor tabii ki yapısal olarak. Küresel bir dünyada, küresel kapitalist bir dünyada yaşıyoruz biliyorsunuz. Bu yapısal modelle bağlantılı olarak sosyal çalışmanın, hani bu Thompson'ın da kitabında epeyce tartıştığı, sosyal kontrol ve sosyal bakım işlevlerinin dengesi meselesine bakmak gerekiyor. Sen arada böyle beni susturup soru sorabilirsin.
Tamam.
Ben böyle devam edeyim istersen. Olur
tabii
mu?
Ki hocam. Olur tabii.
Böyle tek monolog gibi de olmasın. Sen araya gir.
Yok yok, tamam, ben araya gireceğim.
Hocam bir dakika de.
Tamam. Estağfurullah, buyurun hocam. Evet.
Şimdi bu sosyal kontrol meselesi, hani biliyorsunuz aslında sosyal çalışma modernizmin bir çocuğu. Modern ulus devletlerin çocuğu. Pek çok meslek gibi esasında. Ve modern devletin en önemli işlevlerinden birisi de sosyal kontrol. Kontrol edecek. Bizi vatandaş yaptı değil mi? Daha önce vatandaş değildik esasında. Modern ulus devletlerle birlikte vatandaş olduk. Vatandaşlık hakları çok ayrıcalıklı haklardı daha önceki çağlarda. Hele ki kadınlar hiç vatandaş değil. Modern ulus devletlerle birlikte vatandaş olduk ve sosyal kontrol aracı olarak en önemli araçlardan birisi kimliğimiz oldu. Sonra kayıtlar oldu. Şimdi biz sosyal çalışmada çok tartışıyoruz değil mi, sosyal hizmet uygulamalarında? Bu konuda veri yok, şu konuda veri yok, bu konuda kayıt yok, kayıtlar iyi tutulmuyor vesaire değil mi? Yani modern ulus devletin en önemli meselelerinden bir tanesi. Kayıda alacak ki kontrol edecek. Öyle değil mi? Tabii ki bu sosyal kontrol araçlarından bir tanesi de meslekler. Sosyal çalışmada bu mesleklerden bir tanesi. Nasıl ki başka meslekler varsa, işte sosyoloji de öyle bir meslek. Hı hı. Ya da hukuk da öyle tabii ki. Tıp da öyle bir yandan değil mi? Hani toplum sağlıklı olacak ki onu kontrollü bir biçimde o toplumsal düzen devam etsin. Peki o zaman biz bakımı nasıl tartışacağız? Sosyal bakım meselesini. Bu bakım verme pratiği, aslında bakım verme pratiği toplumsal cinsiyet açısından çok da, değil mi, kadınlara özgü bir şey.
Evet,
toplumsal cinsiyet öyle. Kalıp yargıları ve ataerkil bir düzenden söz ediyorsak. O zaman sosyal hizmet uzmanları bu kadınların yaptığı kötü işlerden birini mi yapıyor acaba? Ay, aslında çok da önemli değil. Hani bakım verme nasıl bir şey acaba? Bakım verme ne tür duygular uyandırıyor bizde? Yani mesela insan yaşamında en önemli bakım verme pratiği herhalde bebekle ebeveynleri arasında oluyordur. O bizde ne tür duygular uyandırıyor acaba? Şefkat, sevgi, değil mi? Mutluluk. Burası işte sosyal çalışmanın hümanist özü.
Aslında baktığınızda stereotipler açısından, evet, baktığınızda sosyal çalışmayla eşleştirilen duygular. Yani sosyal, evet, çalışma, sosyal hizmet nedir dediğiniz zaman yurt dışında yapılan çalışmalar var bununla alakalı. Bunlar ifade ediliyor. Yani biraz, evet, o şefkat üzerinden tanımlanmış bir profesyonellikten bahsetmek mümkün.
Aynen öyle. İşte bugünlerde şey çok tartışılıyor İngilizce literatürde. Bu neoliberalizmle birlikte küreselleşen neoliberal dünyada sosyal çalışmanın hümanist özünün epeyce altının oyulduğu ve yıpratıldığı. Çünkü artık karşımızda insan yok da biz sadece veri giren bir grubuz. Evet. Kayıt yapan, rapor yazan. Ama biz karşımızda bir çocukla bir iletişim kurmayan bir meslek haline geldik. Çocukla iletişimi kim kuruyor? Bakıcı anneler. Başka yarı profesyonel ekipler değil mi? O zaman buralarda epeyce problem yaşar hale geldik. İşte aslında güçlenme denilen şeyin de bir toplum hayali var. Toplum hayali var. Böyle bir iddialı bir yaklaşım bir yandan da. Aslında sosyal hizmetin kendisi de öyle bir toplum modeli sunmak istiyor. Bu nasıl bir toplum? İşte sevgi dolu, barışçıl, şefkat, hümanist özün yaşandığı, eşitlikçi, adalete dayalı bir toplumdan söz ediyor.
Aslında hocam burada birazcık daha refah rejimleri açısından bakarsak sosyal demokrat refah rejimiyle birlikte eşleştirilen, yani çatışmacı, sınıfsal bir şeyden daha çok hani aslında modern sosyal çalışma mesleğinin de gelişmesine zemin sağlayan sosyal demokrat refah rejiminden, hatta bizim tartışmalarda da olması gereken budur dediğimiz düzlemle eşleştirebileceğimiz bir alanı da beraberinde getiriyor güçlendirme talebi. Bir yandan çünkü muhafazakar toplum, muhafazakar liberal hani o ekonomik politik koşullar açısından baktığımızda gayet bunlar önemsenmeyen, reddedilen şeylerken, bir yandan her ne kadar özünde buna dair bir şey söylese de iki boşaltma dediğimiz şeyle karşı karşıyayken, bu güçlendirmenin yarattığı taraf daha eşitlikçi bir yere ve sosyal adaletle beslenen bir yaşam halini bize getiriyor. Şimdi de böyle bir de bir boyutu var bu talebi de bulunmanın.
Evet, işte güçlenme yaklaşımıyla çalışırken mesela böyle topluluklar oluşmasını sağlamak. Diyelim ki LGBTİ topluluğuyla çalışıyorsun ya da şizofreni hastaları ve yakınlarıyla çalışıyorsun ya da öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve yakınlarıyla çalışıyorsun. Bütün buradaki ilişkiyi demokratikleştirmek, şefkat ilişkisi, eşitlik, adalet, bütün bunları pratik ederek. Bunu söylemek kolay. Değil mi? Eşitlik demek kolay, pratiği o kadar kolay değil.
Şey tabii şey gibi, insan hakları çok önemli. Eylemde bulun yok önemli. Yani söylem olarak çünkü çok sizi de meşrulaştıran, çünkü yaptığınız işi eğer bu meşrulaştırılacak söylem üzerine kuramazsanız gayet kötü bir iş yapıyorsunuz. Yani, ve hani sizi tüketen bir iş yapıyorsunuz. Ama hayaller hayatlar diyorlar ya, bu sosyal medyada vesairede görüyoruz. Hayaller güçlenme, gerçekler tam tersi o hiyerarşik ilişkiden beslenen, işte yardım yaptığı zaman kendi yardım yapmış gibi mutlu olan ve yani bu döngüde kendine atfedilen o güçlü statüsünden beslenen ve bunu bir mesleki doyum olarak tanımlayan meslektaş görüyorsunuz. Ama söylenti olarak daha farklı bir yerde olabiliyor. Evet.
Yani kendisini profesyonelim ben diye tanımlayıp çocuklarla çalışırken bir tane çocukla bile çalışmamış sosyal hizmet uzmanları görebiliyorsun. O sadece işte onun felsefesini yapıyor, masasında oturuyor, raporlarını yazıyor, dosyalarını, güzel kayıtlarını tutabiliyor. Biz aslında güçlenmede bu boyutu da önemli ama asıl hizmetten yararlananlarla birlikte bir değişim nasıl sağlayacağız? Hem kendimiz nasıl değişeceğiz, dönüşeceğiz? Hem hizmetten yararlananlar nasıl değişecek, dönüşecek?
Hocam burada şunun altını da çizmek lazım. Biz hep tek taraflıymış gibi görüyoruz müdahaleyi, uygulamayı, mesleki uygulamayı.
Biz kendimize de müdahale etmiş oluyoruz.
Yani müdahale derken de hani birazcık kaygılandım. Dili doğru kullanmak istedim. Uygulama demeye döndüm farkındayım.
Evet, hep uygulama diyorum ben.
Ben hani ders anlatırken farklı bir şey, bakış açısı kazandırıyoruz. O yüzden böyle bir dil dolandı. Ama yani iki uçlu bir, yani karşılıklı bir ilişkinin olduğunu kabul etmediğimiz sürece de zaten güçlenmenin olanaklarını sağlayamayabiliriz. Yani burada çünkü hani güçlenme yaklaşımı bize bir arayışı da beraberinde getiriyor. Aslında güçlenme yaklaşımını hareket ettiğimizde meslektaşlarımızın yapacakları, edecekleri daha da fazla oluyor. Yani normalde ne olabilir? Yani çok basit olacak ama yani müracaatçının dilekçe yazması var. Bir de dilekçeyi sizin müracaatçı adına yazmanız var. Yani hastanede çalışırken çok olurdu. Ben okuma yazma bilmiyorum demedikçe ben yazamıyorum. Ben size öğreteyim, hani ben başka zaman da yardımcı olur, lazım olur. Hani o dilekçe yazıp hak arama. Bak bu dilekçeyi şuraya vereceksin, şuradan alacaksın, ne gösterme. Tamam sen git, ben bunu işleme sokarım dememek. Biraz hani baktığınızda biri 3 dakika, 10 parmak biliyorsunuz 1 dakikada sürer, dilekçe yazarsınız, yalandan bir imza atar devam edersiniz. Belki 15 dakika dilekçe yazmasını yapacaksınız. Bir örnek vereceğim izninizle, çocuklarla Kemerburgaz Ağaç'ta çalışıyoruz. Beni şikayet edeceğim, seni şikayet edeceğim dedi. Çünkü işte bir anlaşamadık, hani kurallarla alakalı sorun oldu. Seni UNICEF'e şikayet edeceğim dedi. İyi dedim ya, ne güzel, ben sana yazı dilekçe vereyim. Sen şey, kağıt vereyim yaz. Başladı. Hi UNICEF. My name is Hak. İşte isim. Yani ismini söyleme şimdi. Ama dedi ders sonrasını getiremiyorum. Sen dedim söylersen ben İngilizce yazarım. Gönderirim. Sonra uzun geldi böyle, yapmak istemedi, vazgeçti. Yani, bu yine bir başka örnek. Eskişehir şubede Recep abinin başına gelmiş. Çocuk demiş ki ışın kılıcı istiyorum ben. Demişler ki bizim burada ışın kılıcı yok. Ama dilekçeye versen ışın kılıcı bu verebilirler. Yazmış bilmem ne müdürlüğüne, ben ışın kılıcı istiyorum. Asla da imza atmış. Sosyal servisten bu evrağa girmiş. Müdüre gitmiş. Müdür demiş ki ışın kılıcı alın. Çocuğa ışın kılıcı almışlar. Yani bir yandan tabii bu hikayenin bürokratik yanı çok yani kötü. Hani çocuğa onu öğretmek vesaire. Ama çocuğun hani talep edip bir şey almaya yönelik bir şeyin yapması da olumlu. Hani işin birazcık püf noktası burada, daha fazla sorumluluğu da beraberinde getiriyor sanki.
Kesinlikle. Bu mesela bir örnekte ben vereyim yine uygulamadan. Bir arkadaşım tıbbi sosyal hizmet alanında çalışıyor. Fizik tedavi rehabilitasyon kliniğinde çalışırken işte bu spastik çocuğu olan ailelerle ilgili bir sürü yasal düzenleme var. Her bir aileye o yasal düzenlemeyi tekraren yapıyor, tekraren işte çalışıyor, tekraren anlatıyor vesaire. Bir süre sonra şeyi fark ediyor. Yani Allah Allah, biz bu ailelerle bir dernek kuralım da kendi haklarının bilincinde olsunlar, bütün bu işlemleri de kendileri yapsınlar. Niye ben tek tek böyle uğraşıyorum? Ve gerçekten dernek kurdular beraberce. Çok da güzel oldu. Kendi haklarının, yani çünkü aslında güçlenmenin önemli dertlerinden bir tanesi vatandaşlık bilincinin geliştirilmiş olması. Şimdi bu vatandaşlık meselesi de bu küresel dünyada epeyce değişiyor. Ama yani sonuçta vatandaşlık bilinci dediğimiz şey haklarından ve de sorumluluklarından tabii haberdar olmak. Öyle değil mi? Hani haklarımızdan haberdar olabiliyoruz bazen ama sorumluluklarımızdan da haberdar olmalıyız. Bu da çok önemli diye düşünüyorum.
Bu şey de çok hoşumuza geldi hocam. Hani bunu anlatmak isterim. Hasta hakları Türkiye'de halkla ilişkiler uygulamalarının da içine alan bir şekilde sanki çok böyle bir aktarıldı. Bir yandan bir hasta hakları dediğiniz zaman herkes hani onu önemsedi de, ama bir yerden sonra ne oldu? İşte hasta hakları yönetmeliğinde bir madde vardır. O benim yüksek lisansta da onu çalıştım ben. Diyor ki maddede, sağlık çalışanları güler yüzlü, nazik, şefkatli davranmalıdır diyor hastalara. Hmm. Şimdi şikayet ediyor, diyor ki bana gülmedi diyor. Bana dilekçe veriyor. Bana güldü diye de şikayet ediyor. Yani biraz orada bir kavram sorunu var. Ben onu çalışmıştım yüksek lisans bölümünde. Yani ne oldu sonra? Sağlık çalışanlarına şiddet arttı ve o zamana kadar sorumluluklar konuşulmuyordu. Sonra hasta sorumlulukları yasal bir metin haline geldi. Yani evet. Hakları talep ederken aynı zamanda sorumlulukların da talep edilmesi, aktif bir vatandaşlık, aktif bir yurttaşlığında olanaklı hale gelmesine neden olabiliyor. Yani içini boşaltmamak gerekiyor, dengeyi sağlamak gerekiyor, sürdürülebilir kılmak için, hak arayışın hocam. Evet.
Evet. İşte bu güç analizi yaparken bir başka şeye daha bakıyoruz. Bu söylem dediğimiz, bu kültürel anlamda güç nasıl inşa ediliyor? Yani yaşadığımız toplumda diyelim ki koruma altına alınan çocuklara ilişkin nasıl bir söylem var acaba? Yani bu çocuklar onun bunun çocukları diye mi anılıyor? Gayrimeşru olarak işte şey yapılmış çocuklar, terk edilmiş çocuklar diye mi? Yoksa hep acınılacak çocuklar mı? Nasıl inşa ediliyor? Bunun inşasına bakmak lazım. Mesela birisi bunu çalışsa çok güzel olacak. Hala çalışılmadı Türkiye'de. Ya da sığınma evinde kalan bir kadın. Acaba Türkiye toplumu için nasıl bir kültürel inşası var? Herhalde evini, barkını yıktı gitti. Bu ataerkil düzen içerisinde böyle tanımlanıyordur. ya da siz boşanmış bir kadınla çalışırken onun kültürel inşasını bilmelisiniz. Oradaki güç, güçsüzlük, baskı, değil mi? Nasıl yaratılıyor? Ve bunun karşısında ne tür direnişler var? Bunlar çok önemli. Neden kadınlar ısrarla sığınma evlerini yıllarca çok az kullandılar? Şimdi artık şiddete karşı inanılmaz bir toplumsal meşruiyet sağlandı. Şimdi insanlar diyorlar ki evet, kadınlar haklılar, bu şiddete boyun eğmemeliler. Bunu çünkü şey de söylüyor değil mi? Siyasi temsilciler de söylüyorlar. Yani kimin hangi dili kullandığı, iktidarı elinde bulunduranın nasıl söylem ürettiği, o dominant söylemin bizim hayatlarımızda ve de karşımızda hizmet alanların hayatlarında ne tür baskılar yarattığını anlamamız gerekir. Güçlenme yaklaşımının önemli meselelerinden biri de bu. Ve bir başka şey, bütün bu farklılıklar ne tür ihtiyaçlar üzerine temellenir, değil mi? Mesela cinsiyet körü bir yaklaşımınız varsa, deprem olduğunda kadınların kanadığı bilgisi sizi ilgilendirmez. Ama bilirseniz, toplumsal cinsiyetin farkındaysanız, biyolojik cinsiyetin ihtiyaçlarının farkındaysanız, orada bilirsiniz ki pede ihtiyaç vardır. İşte o zaman siz bir adaletsizlik yaratmamış olursunuz. Ya da kız çocukların baskı altında olduğu ataerkil düzen içerisinde ve kız çocuklarının yaşadıklarının farkına varırsanız, bir kız çocuğunun eğitimden ayrılması sizi çok ilgilendirir. Bütün bu meseleler, işte bu kültürel anlamda gücün nasıl inşa edildiği, söylemlerle yeniden nasıl pekiştirildiği, sosyal kurumların burada nasıl işlev gördüğü, ne tür rolleri o değil mi? Aile kurumu mesela. Aile kurumu acaba ne yapıyor? Mesela yoksullukla baş etmek için ne yaptı? İşte 2000 kriziydi galiba. Huzur evlerinden yaşlıları yeniden eve aldılar insanlar. Neden? Yaşlıların işte yaşlılık maaşları bile çok önemli hale geldi. O küçücük para.
Hocam bütün farklı bir
bütün bunları bilgisine sahip olmak, bunlarla çalışma becerisine sahip olmak demek, sosyal hizmet uygulaması yapmak demek esasında. Yani hocam, hem siz bileceksiniz bunları, hem de bunun becerisine sahip, hem de hizmet alanın bunun bilgisine sahip olmasını sağlamak üzere çalışacaksınız aslında. Yani bunu da bir, işte böyle Sokrates'in şeyi var ya, soru Sokratik sorar. Doğurur, değil mi? O kendisi soru sorar ve işte tam da bu yöntemle. Yani siz böyle bütün buna bilen özne olarak bütün bu bilginizi karşınızdakine aktarmak biçiminde değil de. Değil mi? Bilinç yükseltme denilen şey o. Ben kendi deneyimimi paylaşacağım, karşımdaki kendi deneyimini paylaşacak ve böyle bir bilinç yükseltmeden bahsediyoruz. Evet, bir şey diyecek.
Burada hocam şöyle bir odakları birleştirmek de mümkünmüş gibi geliyor bana. Aslında yani bir insan hakları bilgisine sahipse bir insan haklarına la bakan bir gözle olayları değerlendirebiliyorsa, farklı özelliklerinden dolayı haklarının gerekleri yerine getirilmesi gereken gruplar hakkında da bilgi sahibi olabilir ve bu bilgi ihtiyaçları görebilecek gözlüğe dair nasıl eylemleyeceğimizi, yani ihtiyaçları giderirken nasıl bir yol izleyeceğimize dair bir bakış açısıyla, yani bu güçlenmeden gelen bakış açısıyla da hem hakların gereklerini yerine getirebilir, hem de bunu bireyleri güçlendirecek bir güçlenme süreçlerinin bir parçası haline getirebilir, bir boyuta taşıyabilirmiş gibi geliyor. Bu anlamda da sosyal hizmetin gene aslında o sosyal refah devletinden, sosyal demokrat devletinden farksız kavramları, işte insan hakları, sosyal adalet gibi kavramlarla da kesiştiğini, hani güçlenmenin bir yerde buluştuğunu söyleyebiliriz gibi deniyor. Öyle midir gerçekten?
Şimdi mesela biz Türkiye'de yaşadığımız için sosyal demokrat refah rejimi bize epeyce uzak görünüyor. Biz çünkü böyle aile temelli bir toplum kurgusuyla yaşıyoruz. refah devletinin gereklerini de pek görmüyoruz. Onun için de sosyal hizmet mesleğini tanımıyor kimse, değil mi? Biz bundan da çok yakınıyoruz. Daha çok aile işlevsel. Ve en çok şeyi sevdik, değil mi? İşte herkes aile içerisinde kalsın, devlet de para versin aile üyelerine, bu işi de böyle halledelim. Yani son yıllardaki politika, sosyal politika böyle yürütülüyor.
Herkes sosyal politikalar aslında. Aileye dokunmayalım.
Evet, aile temizliği. Evet, aileye ama bir destek yok esasında burada. Yani o yapılan araştırmalara bakın. İşte yaşlı bakımı veren kadınlar, engelli bakımı veren kadınlar. Sadece bakım verme ve hizmet etme üzerine kurulu bir yaşam kurmuş vaziyetteler. Bu bir güçlenme sağlamıyor tabii ki. Bu aksine bireyin kendisini var edememesine neden oluyor. Demek ki o zaman alternatif hizmetler üretmeyi talep etmek lazım. Ama bunlar o kadar hayırseverlik tırnak içerisinde klientelist politikalarla üretiliyor ki. Yani Türkiye'de güçlenme çalışması yapmak epeyce iddialı olmayı gerektiriyor.
Peki hocam.
Çünkü politika o zaman, onun üzerinden yürümüyor.
Şimdi evet. O zaman şöyle bir şeyle de artık hani yaklaşık yanlış görmediysem bir 30 dakika, 35 dakika oldu. Bir son 15 dakikalık periyoda giriyoruz. Şeyi sormak isterim. Yani tamam, kitabı bilgide böyle bir şey var. Türkiye'de iddialı olmak hani dediniz. Bu aynı zamanda tabii yapısal olarak güce ele aldığınızı politik olmayı da beraberinde getiriyor ama pratikte Türkiye'de çalışan uygulayıcıların yani günlük hayatlarında güçlenmeyi düşünmelerine olanak sağlayacak nasıl bir yol önerirsiniz ve yani neler yapsalar uygulama güçlenmeyi destekler. Hani bu vakte kadar aslında şey konuştuk, hani bakış açısının nasıl olması gerektiği, nasıl hareket etmesi gerektiği, ama böyle somut olarak söyleyebilirsek buradan da devam edeceğim.
Evet, yani mesela çocuklarla çalıştığımızı düşünelim, değil mi? Çalıştığımız kuruluşta bir kere gücün analizini yapmayı bilmeliyiz. Yani çalışanların gücü nasıl, çocukların gücü nasıl, biz bunları nasıl eşitleyebiliriz? Çocukların seslerini nasıl duyuracağız? Seslerini duyurmak, değil mi? Aslında sesi oluyoruz biz insanların daha çok. Bu güçlenmenin güzel sonuçlarından birisi bu. Ve çalışırken şey çok önemli tabii ki. Karşımızdakini korumak derken onun otonomisini zedelememek. Yani böyle bir paternalist bir yaklaşımda değil de gerçekten eşitlikçi bir yaklaşım. Yani bu eşitlik meselesini çok tartışmamız ve fark etmemiz lazım. Biz öyle bir otoriter toplumda yetişiyoruz ki, yani yetiştiğimiz ailelerde bunu öğrenmiyoruz aslında. Öğrenmediğimiz bir şeyi gündelik yaşamımızda nasıl uygulayacağız? Hani Türkiye toplumu için en önemli sorunlardan bir tanesi bu galiba. Biz daha çok hiyerarşik yapılanmayı, oradaki korkuyu, saygıyı değil mesela korkuyu, korkarak yapmayı, her neyse, yani bunu böyle öğreniyoruz. Bütün bunları önce kendimiz fark edip bunları değiştirmemiz lazım bir meslek elemanı olarak. Yani kendimiz, kendi varlığımız bu güçlenmede yapabileceğimiz bütün o değişimi nasıl sağlayacak? Onun için kendimize bir bakmamız lazım. Ne tür ilişkiler kuruyorum? Ben nerede ayrımcılık yapıyorum? Ben nasıl baskılar yapıyorum? Ben bana baskı yapıldığında onunla nasıl mücadele ediyorum? Buna böyle sorular sormalıyız kendimize. Ve bunlarla yüzleşmeliyiz ki ancak değişebilirim.
Hocam şey vardı, Joker filmini belki herkes izlemiştir, siz de izlemiştinizdir. Orada sosyal hizmet uzmanı bir sözü var Joker'e, artık tedavi veremeyeceklerini, başka bir yerden hizmet alabileceğini söylerken tepki gösterince, biliyor musun artık diyor, bizi iplemiyorlar, sizi de iplemiyorlar, bizi de iplemiyorlar diyor. Yani bu öngörü, bence bu hani bu içgörü de olabilmek de hani iyi bir şey. Yani
çok,
çünkü
çok önemli.
Sosyal hizmet uzmanlarının ne yazık ki çalıştığı yerde edindikleri yetkiler bir sahte bir güç yüklüyor. Yani güçlü olma imajı, işte ne yapıyorsun, yardım bağlı yani. İşte böyle hatta biz arkadaşlarla sen çocuğu alırız falan, böyle hani çocuğu anasından babasından almaya neden olabilecek rapor yazacak kişi. Yani bir yandan öyle bir boyutu var. Ve genelde çok da şeydir mesela, ben biliyorum bulduğumuz yerde birçok sevdiğimiz meslektaşımız var. Şey diyorlar, X'e geldik biz, yardımı kesmişler falan, yardımı kesmişler. Yani sanki bütün hikaye, hani devlet yok da X var, cebinde para var, para veriyormuş gibi. Hani öyle noktaya gelebilecek bir şey süreçte evet, beraberinde getirebiliyor. Ve hani hakikaten de bu da bir dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz aslında evet, oradan beslenmemeliyiz. Bu ama farkında olmadan mesleki doyunmuş gibi üzerimize düşen bir şey de olabiliyor.
Evet. Aslında şey yani biz ödülümüzü hizmet alanların gelişiminden, değişiminden alıyoruz. Hı hı. Ama ödülü şeyden beklersek, işte iktidarı elinde bulunduranlardan, gücü elinde bulunduranlardan, maalesef hayal kırıklığı yaşarız. Galiba biraz sosyal hizmet uzmanlarının böyle beklentileri oluyor. Şimdi benim dönemimde erkek arkadaşların en büyük hayali genel müdür olmaktı. O zaman Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vardı. Ya da bir kuruluşa müdür olmaktı. Yani hani hayaliniz buysa mesleği yapacağınız zaman biraz hayal kırıklığı değil, epeyce hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Onun yerine işte o sümüklü çocuklar, sümüğüne akan çocuklar üstüne başına bakıp işte oradaki bakıcı anneyle birlikte iş yapıp ama çocukla iletişim kurmak. Çocukla oyun oynamak. Çocukla işte onun dilini anlayacağı bir biçimde değişimini görmek. Onun özgürleşmesinin nasıl yollarına buluruz, ona kafa yormak. Yani ödülü de buradan beklemek. Ödülü gerçekten nereden bekleyeceğinize karar vermeniz lazım. Bir de sosyal hizmet mesela hiçbir zaman böyle kapitalist, hiyerarşik toplumlarda, hele ki küresel kapitalizmin, ataerkil düzenin olduğu toplumlarda o kadar itibarlı bir meslek olmayacak hiçbir zaman.
Evet.
Yani bunu da bilmek lazım. Yani neden olsun ki zaten? Para mı kazandırıyor? Aksine para istiyor. Hem de kimin için para istiyor? Bu toplumda hiçbir işe yaramayan gruplar için istiyor. Yani çocuk ne işe yarar? Çocuk oy vermiyor zaten, değil mi? Seçimde oy mu veriyor? Zihinsel engelli oy mu? Efendim?
Biliyorsunuz bu filantropikler, bu hayırseverler şey diyormuşlar zamanında. CHS Organization Society'de, eğer biz bunlara yardım vermezsek bizi tükürükleri de boğarlar. Yani bir yandan da öyle, şimdi, öyle bir de
evet,
aslında bu
bir korku da yaratır.
Türkü tükürükle boğma korkusundan da birazcık hani yardım var. Yani bir yandan sevinmiyor ama bir yandan da aslında tükürükten boğulmayı önlüyor. Yani,
ama işte birazcık daha güçsüzlerin iyice güçsüzleştiği bir çağ yaşıyoruz o çağa göre. O nedenle hani gerçekten bir araya gelip buna karşı çıkış nasıl olur bilemiyorum. Buralar başka sorular ve siyaset bilimiyle bağlantılı belki tartışmak daha doğru olabilir. Ama bizim de meselelerimiz bunlar tabii ki. Bir de sosyal hizmet uzmanlarının bu savunuculuk meselesi ne işaret etmek isterim. Yani sosyal hizmet uzmanları gerçekten hizmet alanların ihtiyaçlarını daha çok seslendirmeli. Yani Türkiye'de şöyle bir problemimiz var. Sosyal hizmet uzmanları daha çok kendi mesleki statüleriyle ilgili sorunları gündeme getiriyorlar. Halbuki hizmet alanların sorunlarını daha çok onların sesini. Yani Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin bence böyle bir işlevi olmalı. Diye düşünüyorum. Buralara ilişkin sıkıntılar olduğunu düşünüyorum gerçekten de. Bir de şuna ihtiyacımız var. Herhalde toplumun da bunu duymasını sağlayacak. Yani biraz önce sen anlattın mesela uygulamadan bir örnek. Yani gündelik yaşamında ne yapıyor bu sosyal hizmet uzmanı? Bunu duyurabilmek çok önemli diye düşünüyorum aslında. Hani bu şefkat ve bakım emeği güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Gücünü de buradan aldığını düşünüyorum aslında. Hı-hı. Sosyal hizmet mesleğinin. Yani evet, sosyal kontrol zaten polis de yapıyor ki. Hı-hı. O zaman polislik mi yapacağız mesela? Sosyal kontrolü arttırdıkça biz polislik yapmaya başlıyoruz esasında. Neoliberal dünyanın bize biçtiği rol de biraz böyle oldu maalesef. Sosyal polis gibi. O zaman ne yapıyoruz? Yoksulluk ziyaretiyle ilgili yoksulların evine gidip dolapların içine bakıyoruz mesela. Yani bu korkunç bir şey. Yani sosyal hizmet uzmanının işi bu değil.
Hocam aslında orada da şöyle bir şey var. Bu dolap bakma mevzusu, hani bizim evde de izin alarak hani gittiğimiz, ben de sosyal yardım incelemelerine gittiğimizde bakardık ama hani sosyal hizmet uzmanının olmanın marifeti zaten dolaba bakmadan hani durum tespitinde hani bulunabilmektedir. Bu sosyal yardımlaşma danışma vakıflarında şimdi ne yapıyor? Bunun adı ne diyorlar? Bu sosyal incelemeci diyorlar sosyal hizmet uzmanına. Hatta sonra diyorlar ki sosyal inceleme görevlisi bunun adı. Adım öyle konuyor. Ne yapar bu diye bakıyorlar. Şoförler bunları izliyor muhtemelen yani birileri. Buzdolabına bakıyor. Sen de bakacaksın o zaman buzdolabına. Yani çünkü öyle öğretiliyor. Fotoğrafını çekmişler. Ben en son öyle buzdolabının fotoğrafını çekiyorlarmış. Onu duydum. Yani artık hani o politik öyle bir noktaya gelmiş. İnanmıyor da yani kendi gönderdiği insana. Dosya olarak fotoğraf koyuyorlarmış. Buzdolabının durumu bu diye. Ben yoksul olsam buzdolabını boşaltırım. Hani sonuçta şey de var yani yine başımıza gelmiş bir hikaye. Eve girdik. Evdeki eşyalar bizim bulunduğumuz evden çok çok daha iyi, süper, müthiş. Yani anlamaya çalışıyoruz hani yoksulluk durumunu. Yani şey dedi, eşyalar dedi, ben bir yaşlıya bakıyordum, öldü. Evi boşaltacaklardı, eşyaları da bana verdiler. Hani, ön yargıysa o mesela daha farklı bir yere gidiyor.
Hikayeyi dinleyince tabii başka türlü oluyor.
Yani o yüzden hani mesela şimdi yoksul deyince, yoksul kadın deyince makyaj yapmaması lazım. Gerçi hiç makyaj yapmaması lazım. Yani öyle bir algıları var ya böyle hani ekonomik anlamda güçlü olup da makyaj yapmama gibi hani öyle bir zorunluluk varmış ki bu çerçeveler var işte yani bu nasıl
yoksul. Tabii şiddete maruz kalan kadın da her zaman o yaralı bereli dolaşsa çok hoşuna gidecek herkesin.
Evet, kamu spotu zaten öyledir ya, iğrenç bir makyajla böyle sırf hani onu göstermeye çalışırlar. Yani sözel şiddet, psikolojik şiddet ardında reddedir. Yani sanki öyle bir şey yokmuş gibi daha iyi olabilir.
Bu yoksulluk meselesiyle ilgili de bir örnek vermek isterim. Bir doktora öğrencim paylaşmıştı. Diyor ki mezun oldum, yoksullarla çalışıyorum. Hocam diyor, sabah kalkıyorum işte işe gidiyorum, saat 9 gibi de incelemelere çıkıyoruz. Bunlar uyuyorlar diyor. Sonra diyor ben diyor o kadar kızıyorum ki diyor, bu yoksullar bu kadar tembeller, çalışmıyorlar. Ondan sonra da böyle işte şey yapıyorlar. Yoksul kalıyorlar. Ama sonra anladım ki diyor, mesela niye uyuyorlar? Öğün atlatmak için uyuyorlar. Yani bunu anlamak çok önemli işte. Sosyal hizmet uzmanı olmak, sosyal çalışmacı olmak bu demek esasında. Bunu anlamak demek.
İşte o yüzden de sokağa çıkmak hocam, sokağı tanımak, bilmek gerekiyor. Belki de böyle bir şey de var. Biz hala bir bürokrat mesleği gibiyiz. Yani gravatla sokaktayız. Ben bunu çok kullanıyorum bu ara.
Evet.
Gravatla sokakta bulunan bir adam yabancıdır. Yani öyle. Evet. Yani o gravatı çıkartmamız lazım. Sokakta tanımamız lazım ki değerlendirmelerimizi ona göre yapalım. Yani insanların evlerine ziyaretçi olarak gittiğimizi ve kapıyı çaldıkları zaman açmama özgürlüklerinin olduğunu, bunun bir öfke uyandıracak bir şey olmayacağını, elimizi kolumuzu sallayarak giremeyeceğimizi de farkına varmamız gerekiyor. Sanki sosyal inceleme için, ev ziyareti için, sosyal inceleme değil bu, ev ziyareti, arabaya bindiğinizde her şey sizin emrinize çevrilmiş gibi bir algıyla da yola çıkmış oluyorlar. Bütün hikaye aslında sokakta, sokağa binmeyince de her şey havada kalıyor.
Evet, aslında alanda çok iyi uygulama örnekleri var. Biraz bunları derlemeyi bilmek lazım. Biraz bunları duyurmayı bilmek lazım. Biraz oralarda eksiğimiz var maalesef. Mesela cinsel şiddete maruz kalmış çocuklarla çalışan bir doktor öğrencim anlatmıştı. Çocuk diyor sürekli kaçıyor, kendine zarar veriyor. Ve gittiğimde bağırarak üzerime yürüdü ve şey dedim ona, sen ne yaparsan haklısın. O kadar önemli ki. Ya bu çocuğu birisi anlamış ve onun öfkesini, sen ne yaparsan haklısın. Çok büyük acı yaşamış çünkü. Ondan sonra diyor hocam biz oturduk onunla konuştuk. Okuluna devam etti. Hayatı başka türlü. Yani ilişkiyi nasıl kurduğumuz değil mi? Çok önemli. Çok güzel örnekler var. Ben hep doktora, işte uygulamadan olan doktora öğrencilerimle bunları paylaşıyorum. Keşke bunlar daha çok duyulabilse. Her zaman bunu söylüyorum. Derneğin bir yayını var. Biraz orada alandan deneyimler paylaşımı yapmıştık. Bir dönem ben derneğin dergisiyle ilgilendim. Keşke onları daha çok duyurabilsek. Daha ne bileyim işte Instagram'da paylaşsak işte o deneyimleri.
Şeyde hocam şöyle bir şey var. Ben alanda işte bir ara türkü derleme gibi vaka derlemeye çıkacaktım. Hatta pandemi olmasaydı da gidiyordum ben. Böyle biraz da böyle başvuruları yaptıktan sonra biraz da esnek oldu. Buna nasıl şey yaptım? İnsanlar 99 deneyimlerini anlatıyor. 99 deprem deneyimini anlatıyorlar. Yani o kadar fantastik şeyler yapmışlar ki radyo kurmuşlar ya. Hani daha ötesi yok. Diyorum bunları niye yazmıyorsunuz? Yani bir hani evet. Şeyde yazma kültürü yok. Kimse yazmıyor. Biri ancak onları anlat diyecek. İşte şimdi podcast'in bir uzantısı olarak Halk Sokak Ne Oydu diye bir belgesel çalışmasına başladım. İşte ilk dönemi çekeceğiz. İlk mezunlarla görüşeceğim. İşte okula gideceğiz birlikte falan. Böyle bir proje konsept var. Çalışıyoruz. Ama yazmıyorsanız kimse yazmıyor. Hani Turgay abiyle de onu çok dertleniyoruz. Ya birileri yazsa şunları. Bir sürü hikaye var ya bilmediğiniz. Belki de bizim artık yazmaya da ihtiyacımız var. Ya yazmanın verdiği güce de ihtiyacımız var. Hani birileri gelince ya çünkü tanımıyorsunuz ve o kadar mucizevi şeyler yapıyorsunuz ki ben hakikaten sihir gibi ya böyle hani şey hani biraz önce anlattım bir altın gününü grup feminist grup çalışmasına dönüştürmek mümkündür dedim hani yapanlar var yani yapılabilir hani bunları yani anlatsak zaten mesleğin bilinirliği artar görünürlüğü artar sizin biraz önce yakındığınız şekilde çok fazla örnek var ve iyi uygulama olarak bunları ön plana çıkartmak gerekiyor.
Aslında güçlenmenin çok temelinde olan bir şey bu işte deneyim paylaşımı. Yani sosyal çalışma mesleğin yapanlar da değil mi? Kendilerini güçlendirebilmek için, güçlenebilmek için bu deneyim paylaşımlarını daha çok yapmalılar. Biraz yaptığı işten memnun olmamak diye düşünüyorum ben. Yaptığı işin kıymetini bilmemek. Çünkü çok çabuk değersizleştirilen bir iş. Yani kadın emeği nasıl çabuk değersizleştirilir ev içi emek? Bu da bir bakım emeği olduğu için daha çok hani bakım emeği dedim diye profesyonel bir şeyden bahsetmiyorum sanılmasın. Gayet profesyonel, gayet bilgi, beceri ve değer temeline dayalı bir meslekten söz ediyorum tabii ki. Evet, galiba böyle
toparladık gibi. Evet. Daha fazla konuşmaya, deneyimlerimizi paylaşmaya, paylaştıklarımız deneyimlerden güçlenmeye ve bu güçlenmeye paydaş olarak danışanlarımızı katmaya ve böylece birlikte değiştirmeye, birlikte güç olup değiştirmeye ihtiyacımız var. Mümkün olduğu kadar podcast'ımızda buna vesile olsun arzusuyla yürütmeye çalışıyoruz. Ve bu katkıya verdiğiniz için de güçlenmenin bir parçası olduğunuz için de insanlara belki de farklı bir bakış açısıyla bu kaydı dinledikten sonra başlayacak bir sürece vesile olduğunuz için de teşekkür ediyorum hocam dinleyiciler ve izleyiciler adına. Çok sağ olun.
Ben çok teşekkür ederim. Bu güçlenme meselesini şeye yeniden vurgu yaparak bitireyim. Yani biz çalışırken hep baskı nasıl deneyimleniyor? Orayı çok çalışmamız gerekiyor. Oradan çıkıyor zaten güçlenme. Evet. Ben çok de çok teşekkür ederim Umut'cum. Hoşça kal.